Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Teknovadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bugün yine iki farklı konuda iki değerli konuğumuzu ağırlayacağız programımızda. Hem iklim teknolojileri ve enerji depolama konusunu konuşacağız. Hem de kara, hava ve deniz araçları simülasyon yazılım ve donanımlarını değerlendireceğiz programımızda. Teknovadi Dijital Dünya. Bugünkü ilk konuğumuz sevgili Doktor Serdar Gökpınar. Serdar Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet. Şimdi tabii sizi tanıtırken pek çok özelliğinizi söylemem lazım ama öncelikle tabii Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı olduğunu söyleyeyim. Daha pek çok sıfatınız var ve iklim teknolojileri ve enerji depolama konusunda yakın zamanda bir genel kurul da yaptınız. Biz isterseniz sohbetimize iklim teknolojileri nedir ve neden önemli bununla başlayalım.
Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için ikinci kez de teşekkür ediyorum. İklim bir kere etrafımıza baktığımızda gündelik yaşamımızda bile iklimin hızla dönüşmekte, değişmekte olduğunu görüyoruz. Bunun üzerinde etkili olan bir takım insan faaliyetleri var. İşte üretim, tüketim, işte bütün ekonomik faaliyetlerimizi ve yaşamsal faaliyetlerimizi bunun içine koyabiliriz. İklim teknolojileri de iklim değişikliğinin azaltılmasına ve önlenmesine hizmet eden ya da başka bir tabirle iklim değişikliğinin etkilerine uyumu ve dayanıklılığı artıran ve özellikle de insan faaliyetlerini yöneterek bunu veya dönüştürerek bunu yapmayı amaçlayan teknolojiler silsilesine diyebiliriz. Bu kapsamda da çok geniş bir yelpazede teknolojiler var. Yani çok multidisipliner, çok disiplinli bir konu. Bir tarafta kömür veya termik santral veya işte sera gazı salan enerji sistemlerinden çıkarak daha yenilenebilir, daha doğal enerji sistemlerine geçiş, güneş gibi, rüzgar gibi, jeotermal gibi. Diğer bir tarafta enerjinin depolanması, sera gazı salmadan yanabilen hidrojenin veya enerji üretmek için kullanılabilen hidrojenin bir şekilde faydalanılması hidrojenden, karbon yakalanması ve hatta bugünlerde yavaş yavaş çalışmaya başladığımız proteinlerde bir çeşitliliğe ve alternatiflere girilmesi gibi konular iklim teknolojilerinin altında sayılıyor. Bunların amacı tekrar etmek gerekirse bu sera gazlarının azaltılması, hatta mümkünse atmosferden çekilmesi. İkincisi de bir şekilde de bugüne kadar salınmışlar var, bundan sonra salınacaklar var. Bunların tamamı ortaya bir takım alışılmadık sonuçlar çıkartıyor. Bu sonuçları uyum sağlamayı ve bunları yönetmeyi amaçlayan teknolojiler diyebiliriz.
Sayın Gökpınar, enerji depolama ve özellikle de bataryalar konusunda dünya nereye gidiyor ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bu konudaki çalışmaları hangi boyutta?
Ben ikinci sorunuzdan başlayayım. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak da 1991 yılından bu yana faaliyet halindeyiz. Türkiye'de bulunduğu ekosistem içinde bulunduğu pozisyonuyla biricik bir kuruluşumuz. Biz bir yatırım programı oluşturduk ve daha önce olduğu gibi bu konuda da öncü olmak, öncülük vasfını korumak amacıyla bunu yaptık. Ve adına da zaten öncülük projeler yatırım programı dedik. Burada biz önce çalışılacak teknolojileri seçiyoruz, derinlemesi analiz ediyoruz. Ülkemiz ve dünya ihtiyaçlarıyla teknoloji arasında köprünün kurulmasını sağlıyoruz. Bir takım yapılabilirlik ve proje kurgulaması, teknoloji gösterimi ve gelecekte de bunların ölçeklenmesi yönelik çalışmaların desteklendiği bir program. İlk çalışmamız bataryalar ya da işte teknik adıyla elektrokimyasal depolama sistemlerinde oldu. Enerji depolama basitçe daha sonra kullanılmak üzere bir formdaki enerjiyi başka bir forma dönüştürerek saklamak olarak tanımlanabilir. Aslında yoktan enerji var edilmiyor, dönüştürülüyor ve o da depolanıyor. Çok farklı enerji depolama teknolojileri mevcut. Mekanik olabiliyor, ısıl olabiliyor, kimyasal olabiliyor, elektriksel ya da elektrokimyasal olabiliyor. Mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse, ülkemizde de gün geçtikçe daha fazla faydalanılan rüzgar enerjisinden elektriği ürettiğimizi varsayalım.
Evet.
Ve bunu da daha sonra kullanmak üzere saklamak istiyoruz. Ve bunu kimyasal yöntemle yapmak gibi bir kararımız oldu. Bu feasible çıktı. İşte hidrojene dönüştürerek bunu elektrolizörlerde bunu alıp hidrojen olarak depolayabiliriz ve daha sonra da kullanabiliriz. Şimdi bunların arasında elektrokimyasal depolama çok çeşitli esneklikler sağlıyor. Bugün zaten bunlar ne bileyim elimizdeki mobil cihazlarda piyasaya hızla girmekte olan elektrikli araçlar, hibrit araçlar veya şarj edilebilir hibrit araçlarda yoğun biçimde kullanılıyor. Gelecekte hiç şu ana kadar kullanılmamış ya da çok az kullanılmış olan büyük çaplı enerji sistemimizde hatta evlerimizin içinde bile bu elektrokimyasal depolamanın mevcut olacağını öngörüyoruz. Evet, şimdi biz bir takım senaryolar üzerinde çalıştık. Tabii mobiliteydi, elektronik cihazlardı falan olmaktan çok. Enerji sektörüne yönelik senaryolar üzerinde daha çok durduk.
Yani
Burada
daha
da
büyük
güneş
enerji depolama sistemleri, değil mi efendim?
çok çok güzel, çok güzel söylediniz. Özellikle arzı düzensiz olan güneş ve rüzgar. Ne demek istiyorum düzensiz? İşte gündüz güneş var, hele belli saatlerde çok yoğun var. O saatlerde elektrik üretimi yoğun. Güneş battığı zaman bu büyük kocaman ki dünyanın büyük önemli güneş üretim tesislerinden bazıları ülkemizde bulunuyor. Ve daha da yenilerinin yapılması planlanıyor. Akşam olunca elektrik yok. Çünkü güneş enerjisi olmadığı için elektrik üretemiyor. Veya rüzgar işte gündüz daha sakin, gece kara ve denizlerin farklı ısıl özellikleri olmasından dolayı oluşan rüzgarlarla daha yoğun. Veya hepsinin mevsimsel özellikleri var. İşte bizim elektriğe en az ihtiyaç duyduğumuz yaz aylarında, daha az ihtiyaç duyduğumuz yaz aylarında güneş daha yoğun ama kışın işte bu vakitler güneş daha az falan derken bunların uzun süreli depolanması gerekiyor. Uzun süreli depolama da günlük çevrimler yanında mevsimsel çevrimler olarak da düşünülebilir. Biz daha çok günlük çevrimlere odaklandık ve yenilenebilir enerji kaynaklarını biz ülkemize nasıl daha temel bir enerji kaynağı haline getirir diye kafa yorduk ve burada da özellikle uzun süreli bir günlük, bir güne yakın, işte 12 saatten başlayan bir güne yakın depolama ve deşarj süreleri olan elektrokimyasal teknolojilere çalıştık. Ve burada da özellikle ileri teknolojileri sadece ve sadece Türkiye'de hayata geçirmek, kullanıma almak, operasyona almak değil. Bunları ülkemize nasıl mal ederiz, nasıl sanayileştirebiliriz, bunlarla ilgili Ar-Ge ve teknoloji çalışmaları nasıl bir adım öteye taşırız diye de düşünüyoruz. Yani çok boyutlu düşünüyoruz. İlk çalışma konumuz da bundan dolayı elektrokimyasal depolama olarak seçildi.
Evet. Şimdi isterseniz dijitalleşmenin yerini biraz konuşalım. Özellikle iklim teknolojileriyle arasındaki ilişkiyi biraz açıklar mısınız bize?
Ha, bu da çok güzel bir soru. Çünkü iklim teknolojileri veya iklim ve sürdürülebilirliği yönelik dönüşümlerle birlikte dijitalleşme de iki büyük dalga üst üste binmiş ve dünyayı geziyor. Bizim de kıyılarımıza vuruyorlar. Önce dijitalleşmeden ne anladığımızı belki tarif etmekte fayda var. Şimdi günlük yaşamda tabii hayatımıza yoğun bir biçimde girmiş durumda. Bugün internetin Türkiye denesi olarak gelişinin 30. yılı 1993 yılında gelmişti. Sonra 95'te de halka açıldı. Şimdi bunun varlığıyla birlikte hepimiz tabii dijital cihazların ve internetin kullanımı, başta mobil cihazlar ve akıllı telefonlar bunun içine dahil edilebilir. Ve bir takım dosyaların, sistemlerin bulut bilişime yüklenmesi ve fiziksel yerine çevrim içi toplantıların yapılması, görüşmelerin, etkinliklerin yapılması. Çok örnek var burada günlük yaşamımızın içine girmiş. Bunların yeri var ve bunların hepsi kıymetli ama dijitalleşmeden yapay zekayı da işin içine katarak veri bilimini ve yapay zeka belki farklı bir kavrayış, anlayış geliştirmek gerekiyor. Dijitalleşmede esas katma değerin kanıta dayalı ya da veriye dayalı karar verebilme diyebileceğimiz yaklaşımda saklı olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Geleneksel olarak nasıl karar veriyoruz? Öyle düşünün. Geleneksel olarak eğitim ve uzmanlığımız, edindiğimiz tecrübeler yanında mantık yürüterek içgüdülerimizle harmanlanmış biçimde bir takım kararlar üretiyoruz. Bu önemsiz değil, bunun yeri yok da değil. Ama çok hızlı değişen ve çok parametreli bir dünyada hızlı ve doğru karar verebilmek için bunun biraz üzerine çıkmak gerekiyor. Peki nasıl? Basitleştirerek 3 adımlı bir süreç tanımlayalım. Birinci adımda çok yoğun veri topladığımızı ve bunları yönettiğimizi düşünelim. İkinci adımda verileri analiz edip bunları anlamlandırdığımızı, karar ya da karar desteğine yönelik bir takım bilgileri ürettiğimizi düşünelim. Son adımda da bu kararları uyguladığımızı düşünelim. Yani mesela nereden örnek verelim? Daha başka bir sektör olsun. Tarım sektörü diyelim. Şimdi
Evet.
elimizde bir üretim alanımız var. Bununla ilgili işte alana yerleştirmiş çok çeşitli sensörlerden, nem sensörleri, işte meteoroloji sensörleri, onun yanında bir takım farklı başka sensörleri düşünelim. Bunu eklenmiş olarak uydu görüntüleri, meteorolojiden gelecek veriler, şu bu falan derken çok miktarda veriyi, hatta frekansla yüksek biçimde topladığımızı, bunları yönettiğimizi, mühendisini yaptığımızı düşünelim. Sonra bunları arzu ettiğimiz biçimde yönetiyoruz ve bir karar destek şeyi oluşturuyoruz. Böyle binlerce ağacımız var ama diyoruz ki şuradaki 100 ağacı sula ama şu öbür köşedeki 80 ağacı biraz su stresine tabi tut, çiçek açsınlar mesela. İşte
Evet.
şuraya hastalık girmeye başlamış, orayı ilaçla, şuradaki meyveleri de topla gibi. Ağaç ağaç, birey birey modellenebilecek bir karar destek sistemi geliştirdiğimizi. Bunun tabii yapay zekanın bunda katkısı büyük. Sonra da bu kararları uyguladığımızı düşünün. Elimizde kaynaklarımız da kısıtlı, insan kaynağı vesaire. Robotların gittiğini, ilgili ağaçları suladığını, ilgililerinden meyveleri topladığını, ilgililerine ilaç verdiğini falan düşünün. İşte bunların hepsi veriye ve kanıta dayalı karar vermeyle birlikte bizim faaliyete geçmemiz. Şimdi bu tabii bizim dijitalleşmeden anlamamız gerektiğini düşündüğümüz şey. Ne faaliyet yürütürsek yürütelim, fabrika olur, ev olur, işte arabamız olur ki içinde yüzlerce çip, onlarca sensör var arabalarımızın bir de bugün. Veriye dayalı karar vermenin yeri geleceğimizde çok büyük olacak.
Evet
Ve hızlı
efendim.
karar verecek. Bunlar böyle saat başı değil, böyle saniye başı belki. Dijitalleşme bu şekliyle çok ciddi, çok büyük kaynak verimliliği artışı sağlıyor ve arttırılmış üretkenlik sağlıyor.
Evet.
Bu dönüşümü sağlıyor. Özetle ben daha az kaynak kullanarak daha üretken bir biçimde faaliyetlerimi gerçekleştirebildiğimde iklime olan etkim de azalacağı için dijitalleşme doğrudan iklim teknolojileriyle bağlantılıdır. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Muhtemelen süreçler içinde bu dijital sistemler görülmeyecek ya da fark edilmeyecek doğrudan ürünlere girmezse ama çok önemli bir yerini kaplayacaklar. İklimle bağlantısını bu şekilde belki basitçe kurabiliriz.
Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız ve paylaştıklarınız için. Sayın Serdar Gökpınar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı. Çok sağ olun, kolaylıklar.
Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Teknovadi devam ediyor.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de stüdyomuzda hem çok başarılı hem de çok ünlü bir konuğumuz var. Doktor Sayın Gökçe Yıldırım Kalkan. Simsoft Genel Müdürü, aynı zamanda kurucu ortağı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkürler Hakan Bey.
Sizi konuk etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Öncelikle tabii aldığınız ödülden dolayı kutluyorum. İVEK Uluslararası Kadın Girişimcileri Fonu'nun 16.sı yapıldı ve siz bu yılın yılın kadın girişimci ödülünü aldınız. Hani bu söylerken kolay gibi geliyor ama yani bu uluslararası fondan bu ödülü almak nasıl bir şey? Bize hem kendinizden biraz bahsedin hem de bu ödülden lütfen.
Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum bu arada. İVEK aslında Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu. Kadın girişimcilerin işlerine küresel ölçekte genişletmelerine yardımcı olacak uluslararası işbirlikleri yapabilmeleri, bu fırsatlara erişim sağlayabilmeleri ve bu etkileşimi teşvik etmek amacıyla küresel bir ağ oluşturmayı hedeflemiş bir platform. Bu yılda 16.sı düzenlendi. Sizin de dediğiniz gibi Kasım ayı başında İtalya Torino'da düzenlenen yarışmada ben de Türkiye'den İstanbul Ticaret Odası tarafından aday gösterilen ve bu ödülü hak kazanan 3 kadın girişimciden birisi oldum. Gurur verici tabii. Aslında birçok başarılı girişimci kadınla tanışma ve işbirliği fırsatlarını görüşme şansım oldu. Bugüne kadar da 48 farklı ülkeden 500'ü aşkın kadın girişimci bu fondan, bu platformdan ödül kazandı. Ben de bu ağın bir parçası oldum. Şunu da söyleyeyim, ilgili ağın yani İvek ağının temsil ettiği ekonominin büyüklüğü de 44 milyar dolar civarında. Bu yüzden önemsenecek bir platform. Ben ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum. Aynı zamanda doktoralıyım yine aynı okul ve bölümden. Modelleme, simülasyon, ciddi oyun teknolojileri ve askeri yazılımlar geliştirmek üzere ODTÜ Teknokent'te 2006 yılında kurulduk. Büyüyen bir başarı grafiği izledik. Ben bu arada şirketin hem kurucu ortaklarındanım, sizin de dediğiniz gibi. 2006'dan beri de genel müdürlüğünü yapıyorum. Yani kurucu genel müdürüm denebilir. Şu anda ODTÜ Teknokent dışında Bilkent Cyberpark, Hacettepe Teknokent ve Teknopark İstanbul'da da Ar-Ge ofislerimiz var. Aynı zamanda havacılık uzay hub dediğimiz havacılık uzay ihtisas organize sanayi bölgesinde de Simmer fabrikamız var. Orada da donanım, üretim, entegrasyon ve testi gerçekleştiriyoruz.
Şimdi aslında bu simülasyon, yazılım ve donanımlar noktasında şununla başlamak isterim. Hakikaten çok güzel anlattınız kendinizi ve yaptığınız işleri. Ve burada bir uluslararası boyut var yaptığınız işlerde. Türkiye'nin özellikle simülasyon, yazılım ve donanımlarında uluslararasıyla kıyasladığımızda bulunduğu noktayı önce bizim için kısaca bir özetler misiniz? Sonra da sizin çalışmalarınızla birlikte hani ne noktada olduğumuzu biraz konuşalım.
Evet, isterseniz biraz daha simülatörler tarafına değinerek dünyaya geçelim.
Tabii, lütfen buyurun.
Biz 2006 yılından bu yana hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli sivil ve askeri kurum kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere yüzlerce simülatör geliştirdik. Daha çok eğitim maksatlı ve çeşitli sektörlere yönelik de askeri yazılımlar ve simülasyonlar üretmiş durumdayız. Ar-Ge işin olmazsa olmazı, Ar-Ge'yi ve ileri teknolojiyi takip etmek durumundayız. Ve buna dayalı özgün ve yenilikçi bir yazılım altyapımız var. Bu sayede aslında dünyadaki diğer yazılımlar ve simülasyonlarla rekabet edebiliyoruz. Bu altyapımız sayesinde de kara araçlarından deniz araçlarına, sürüşten atışa kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Türkiye'de aslında çeşit sayısı en fazla olan eğitim simülatörü firmasıyız. Bunlardan biraz örnekler verebilirim.
Lütfen, gerçekten otobüs, çok önemli.
Otobüs, kamyon, tır kullanıcılarına yönelik ileri sürüş simülatörleri, zırhlı zırhsız araçlar, ambulans, itfaiye gibi araçların mürettebatına yönelik eğitim simülatörleri, ekskavatör, dozer gibi İş makineleri operatörlerine yönelik eğitim simülatörleri, köprü üstü denizcilerin yetişmesine yönelik gemi simülatörlerimiz ve atış simülatörlerimiz mevcut. Tabii ki az önce de söylediğim gibi biz bir Ar-Ge firmasıyız her şeyden önce ve daima ileri teknolojiyi takip etmek durumundayız. Ülkemizde özellikle simülatörlerin yanında savunma sanayine yönelik geliştirdiğimiz yazılımlar Türkiye'nin önde gelen hem uçuş platformları hem kara ve deniz platformunda kullanılmak üzere çeşitli yazılımlarımız da var. Bir yandan işte doktora ve bilgisayar mühendisliği background'ından, geçmişinden geliyor olmamızın etkisiyle Ar-Ge'ye dayalı bir altyapı geliştiriyoruz ve her zaman dünyadaki teknolojiyi takip ediyoruz. Hem savunma sanayinde yurt içi katma değer oranının yükseltilmesine yönelik gösterilen iradenin devam ediyor olması, hem de bizim bu geçmişlerimizden gelen irade, vizyon ve stratejimizle dünyadaki ürünlerle rekabet edebilir yazılımlar ve simülatörler geliştirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.
Evet, ben hemen araya gireyim müsaade ederseniz. Hemen aklıma şey geldi. Mesela işte F-35'ler yeni gündemde, evet. Ya. Herkes zannediyor ki efendim yani motoru çalıştırıyorsunuz o kanatlar onu uçuruyor. Hayır, onu yazılım uçuruyor aslında. Yani müthiş bir yapay zeka, müthiş bir yazılım var. O yazılım olmazsa o uçamaz, kalkamaz bile elinden ama. Dolayısıyla bunların eğitimi noktasında eskiden test pilotları vardı. Fakat şimdi o test pilotları öncesinde bu simülasyon eğitimleriyle birlikte geçiyorlar. Yani orada da büyük bir devrim var ve Türkiye'de de siz bunun aslında uygulayıcılarından bir tanesiniz. Ve kurumlar, kuruluşlar, şirketler kim neyi nasıl isterse o simülasyonları en doğru biçimde hazırlama noktasındasınız galiba, değil mi?
Kesinlikle şunu söyleyeyim, hatta az önceki sorunuzun bir devamı, son bir cümle olarak bu yazılım ve simülatörlerimizi sadece Türkiye'de değil, işte EMEA bölgesi dediğimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, APAC bölgesi dediğimiz Asya Pasifik bölgesinde de birçok ülke tarafından kullanılıyor. Bu da bizim aslında üst düzey ürünler geliştirebildiğimizi, Türkiye olarak da geliştirebildiğimizi söylüyor. Ve şunu söylemek isterim bu sorunuza cevaben. Simülatörler tabii ki eğitim tarafında olabileceği gibi karar destek maksatlı alanlarda da kullanılabiliyor. Az önceki Serdar Bey'in de bahsettiği konulara biraz belki değinebilirim. Üzerinden tabii geçmiş gerçekten olacağım ama dijitalleşme açısından çok büyük bir önemi var. Bahsettiğiniz karmaşık sistemler, birçok uçuş platformunda olduğu gibi onlardaki yazılımlarda da yapay zekaya dayalı yazılımlar, teknolojiler kullanılıyor. Bunun yanı sıra aslında bildiğiniz gibi hedef, tespit, takip, tanıma. Bunların hepsi aslında çeşitli yazılımlara dayanan ve aslında işte üzerine koyduğunuz yazılımlarla o ürünleri öne geçirdiğiniz konular. Sizin çok iyi bir tespit, takip algoritmanız olması gerekiyor ki öne geçebilirsiniz ve bunların hepsi işte yapay zekaya dayalı, büyük veri işlemeye dayalı, dijitalleşmeye dayalı yazılımlarının sayesinde olabiliyor. O yüzden yazılım işin çok core ana kısmı.
Ama farklı disiplinleri bir araya getiren kısmı aslında.
Kesinlikle farklı disiplinleri de bir araya getiriyor. Birçok alandan insanlarla çalışmanız gerekiyor. Sadece aslında hem yazılımlar hem simülasyonların rada dönecek olursak işte çok çeşitli sektörlerde kullanılabiliyor. Üretim, sağlık, havacılık, ulaşım, finans, enerji, çevre, eğitim gibi birçok sektörde aslında önemli etkiler yaratarak özellikle karar destek maksatlı katkılar sunuyor. Bundan bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra aslında dijitalleşmeye katkıları gibi koşturulacak senaryo sayısı ve çeşidinin yüksek olması, gerçek hayatta oluşturulması riskli ve karmaşık olan ve pahalı senaryoların gerçekleştirilmesini sağlayacak sanal ortamlar sunabilmesi gibi ve tabii ki bunların sonucu olarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması gibi
insan
çok büyük
gelişiminde müthiş
önemler taşıyor.
Şimdi sadece sizin dediğiniz gibi yani sağlık sektöründen tutun da her sektöre kadar aslında bu simülasyonlar bir şekilde ön almış durumda. Peki Simsoft olarak siz uluslararası bir çalışma platformunda tabii ki uğraşıyorsunuz. Bu noktada Türkiye olarak biz neredeyiz? Onu bize biraz anlatır mısınız?
Aslında şundan bahsedebilirim. Kasım başında katıldığım aynı zamanda konferans da gerçekleşti. Ödül töreninin yanı sıra neler konuşuldu? Dünyada aslında konuşulan konular yapay zeka, dijitalleşme, bunların sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri, yeşil dönüşüm, hani karbon ayak izi, işte su atık miktarının azaltılması gibi birçok aslında dünyaca problemimiz var. Yani dünyadaki tüm ülkelerce problemimiz var. Ve bunlar için, bu hedeflere ulaşabilmek için, bu stratejiler için yazılım, dijitalleşme kritik, yapay zeka kritik. Az önce de bahsettiğim gibi Türkiye olarak yazılım teknolojilerinde ileri noktadayız. Bu konuda da yurt içi katma değer oranının yükseltilmesine yönelik önemli iradeler ve teşvikler sağlanıyor. Biz de Simsoft olarak buna en büyük katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda çalışan sayımızda 250'ye yakın ve büyük çoğunluğu bilgisayar mühendisinden oluşuyor. Ve biz de Türkiye olarak amacımız kendi çalışma alanımız olan modelleme simülasyon alanında Türk dünya lideri olabilmek.
Ne güzel, hakikaten büyük, çok önemli. Ve son olarak şunu da bir cümleyle almak isterim sizden. Siz aynı zamanda tabii bunları sadece kendi bünyenizde yapmıyorsunuz eminim. Belli başlı o farklı disipliner noktasında farklı şirketlerle de ortak projeler yürütme noktasında çalışmalar oluşturuyorsunuz değil mi?
Kesinlikle. İşbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımız var. Hem vakıf şirketleri, hem güvenlik güçleri, hem askeriye, hem de bir takım özel şirketlerle birlikte çalışıyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Aktardıklarınızı ve paylaştıklarınız için Doktor Sayın Gökçe Yıldırım Kalkan, Simsoft Kurucu Genel Müdürü bizimle birlikteydi. Kara Hava Deniz Araçları Simülasyon Yazılım ve Donanımları konusunda bizleri aydınlattı. Programımızın sonuna geldik. Sizlere veda ederken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
Tekno Vadi.